14. kaset 2. yüz, sayfa 394. Sonunda 1878'de bunun yeni ve daha gerçekçi bir şekli yayınlandı ve o zaman uygulamaya kondu. Bu nizamname şehri 10 belediye dairesine ayırdı. Daha önceki nizamnamelerin öngördüğü inceden inceye düzenlenmiş meclis ve komisyon cihazı kaldırıldı. Geriye kalan şeyler şehre minine yardımcı olmak üzere bir şehri emaneti meclisi ile 10 dairenin her biri için hükümetçe atanan bir müdür idi. Hükümdarın tam ve etkin kontrolünü sağlayan bu sistem 1908 devrimine kadar yürürlükte kaldı. İllerde de reformcuların politikaları aynı çizgiyi izledi. Ayan gibi eski otoriteler kaldırılmıştı. İkinci Mahmud'un başlattığı muhtarlık sistemi büyük şehirlerin mahallelerinin çoğunda kuruldu ve 1864 vilayet nizamnamesi bunların seçimini düzenledi. 1870 İdare-i Umumi-i Vilayet Nizamnamesi'nde genel hatlarıyla İstanbul'dakine benzer olarak taşra şehirlerinde belediye meclisleri kurulması için hüküm vardı. Bu hususta herhangi bir şey yapıldığına dair hiçbir kanıt yoktur. Fakat 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun bazı kısımlarını yürütmek için bazı teşebbüsler yapılmış görünüyor. Bu kanuna göre her şehirde müşavir üye olarak bölge doktoru, mühendisi ve veterineriyle nüfusa göre 6 ila 12 üyeden kurulu seçilmiş bir belediye meclisi bulunacaktı. Meclis üyelerinden biri seçimle değil de hükümetin atamasıyla belediye başkanı olacaktı. Bütçe ve hesaplar yılda iki kez bu amaçla toplanan Cemiyet-i Belediye'nin onayından geçecekti. Cemiyet-i Belediye de sırasıyla Vilayet Meclisi Umumisi'ne karşı sorumlu olacaktı. 1908 devriminden sonra demokratik belediye kurumlarının geliştirilmesi için yeni bir çabaya girişildi. 1876 tarihli kanun bazı değişikliklerle ihya edildi ve bunu yürütmek için ciddi bir çaba harcandı. Deneme pek başarılı olmadı. Belediye dairesi komisyonlarının personeli şevkli olmakla beraber tecrübesizdiler ve daireler arasında pek az işbirliği vardı. 1912'de yeni bir kanuni muvakkat bu sistemi nihai olarak kaldırdı. Onun yerine her biri bir hükümet memuru tarafından yönetilen 9 şubesiyle tek bir İstanbul şehre emaneti kuruldu. Şehreminine 9 şubenin her birinden seçilen 6'şar temsilcinin katılmasıyla kurulan 54 üyeli bir cemiyeti umumeyi belediye yardım edecekti. Daha önceki seçim sistemleri gibi oy hakkı mülk ve gelirle sınırlıydı. Diğer birçok bakımlardan olduğu gibi bunda da yeni rejim demokrasinin bütün şekillerini terk etmemekle beraber daha merkezi bir idare sistemine dönüyordu. Birçok güçlüklere rağmen genç Türk rejimi gerçekten İstanbul'un şehir hizmetlerini düzeltmekte, özellikle lağım, çöp temizliği ve itfaiye alanında bazı ilerlemeler yaptı. Bu sistem Cumhuriyet'in ilk yıllarında yürürlükte kaldı. Cumhuriyet hükümetinin ilk belediye tedbiri Ankara'da 24 üyeli bir umumi meclis ile bir şehir emaneti kuran 16 Şubat 1924 günlük kanundu. Anayasa bazı değişikliklerle 1912'de İstanbul'da kurulan sistemi geniş ölçüde izledi. Bunun genel sonucu maliye ve güvenlik konularında belediyenin özerkliğini kısıtlamak ve onu daha sıkı bir şekilde İçişleri Bakanlığı'nın denetimi altına koymak oldu. 3 Nisan 1930'da yeni bir belediye kanunu kabul edildi. Şehremini ve şehre emaneti adları kaldırıldı ve onların yerine belediye ve belediye reisi geçti. Sultan Abdülhamit idaresinde İstanbul şehre emaneti ve valiliği makamları gerçekte aynı kişinin elindeydi. Başkentin belediye işleri üzerinde hükümetin tam kontrolünü sağlayan bu düzenleme sultanın liberal muhalifleri tarafından yerilmişti. 1909'da yeni rejim şehre emanetini valilikten resmen ayırdı. 1930 tarihli kanun bir uzlaşma sağladı. Yalnız İstanbul'da belediye başkanlığı valilikle birleşecek ve bu işin görevlisi İçişleri Bakanlığı'nca atanacaktı. Fakat vilayet ve belediye idareleri ayrı olacak ve belediye meclisi üyeleri diğer yerlerdeki gibi seçilecekti. Bu düzenleme yürürlükte kalmaya devam etti. Türkçe belgelerde bu görevliye genel olarak vali dendiği halde yabancı dillerde normal olarak belediye başkanı diye tanımlanması ilginçtir. Türkiye'nin en büyük şehrinin başının bu Yanus, ikiyüzlü mabuta benzer durumu bir tartışma konusu olarak kaldı. 1950 genel seçiminde iki makamın ayrılması ve seçimle gelen bir belediye başkanlığının kurulması Demokrat Parti programının bir bölümünü teşkil etti. Kanun, belediyeleri köyler gibi hukuken belirlenmiş sınırlarıyla tüzel kişi olarak tanır ve Türkiye'de belediye idaresini İslam hukuku kavramlarını Batı hukuk kavramlarından ayıran engellerin öte yakasına götürür. Belediye organlarının seçimini ve çalışmasını düzenleyen kurallar kor. Bu kanun bazı değişikliklerle bugüne kadar yürürlükte kalmıştır. 12. Bölüm Din ve Kültür. Cismin tulu, arzı, umku olduğu gibi içtimai vicdanında üç buğdu vardır. Milliyetçilik, ümmetçilik, asırcılık. Bu kaziyenin ne derece doğru olduğunu iptida içtimai vicdanın inikas ayinelerinden biri olan lisanda arayacağım. Ziya Gökalp, 1913. Türk milletinin istidadı ve kat'i kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Mustafa Kemal, 1924. Nisan 1921'de işgal altındaki İstanbul'da Anadolu'daki bağımsızlık savaşında ölenleri taziz için bir dini tören yapıldı. Orada hazır bulunan seçkin Türk yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kendisini heyecana getiren düşünceleri ve duyguları canlı bir ifadeyle anlatmıştır. Mevlüt'ün okumasını dinlerken, modernleşme ve laik milliyetçilik peşinde geçen son 10 yıllık hayatının şimdi uyanmakta olduğu bir kabus olduğunu anladı. Kendisinin ve çağdaşlarının izlediği idealler yanlış ve zararlıydı. Gerçek buradaydı. Halkının gerçek evi, milli kulüpler, harsi konferans salonları, siyasi miting meydanları değil, bu milletin evi, barkı, yurdu, vatanı olan cami ve cemaat idi. Sadece basit, cahil halk bunu anlamış ve aydınların batıyı taklitçilik gayretinde unuttukları gerçek değerleri korumuşlardı. Dün, ilk defa olarak cahil ve atıl bir kütle telakki ettiğimiz halk, memleketin münevverlerine bazı ulvi hakikatlerin sırrını öğretti. Bunlardan biri, kalbin akıldan üstün olduğudur. İkincisi, sıdık ve hulus, iman ve iştihat haricinde necat yolu bulunmadığıdır. Üçüncüsü, millet ile ümmet mefhumlarını birbirinden ayırmamak lazım geldiğidir. Bir dipnot. Ergin. Muallim Cevdet'in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi 1937, sayfa 324-327'de yeniden basılmıştır. Karşılaştırma Rossi 1943, sayfa 236. Nisan 1921'de yazılan bu sözler, Yakup Kadri'nin dini bağlılığını bu kadar derinden harekete getiren bu sözler, zaferlerin tamamlanmasından sonra muzafferlerin benimsediği laik politikanın ışığı altında okununca garip bir anlam taşır. Onun kuşağında ve onun tahsilinde bir adamın derin ulusal bunalım anında içgüdüsel olarak İslamiyetle birleşmesi oldukça dikkati çekicidir. Fakat bu o anlık veya ferdi bir tepkiden ibaret bir şey değildi. Bağımsızlık hareketinin kendisi ilk evrelerinde koyu dindar bir karakterdeydi. Amaçları Memaliki İslamiye'yi ve İslam nüfusunu yabancı yani Hristiyan yönetiminden kurtarmaktı ve bildirileri Müslüman vatandaşlara hitap ediyordu. 2. Dipnot D.A. Rustov, Politics and Islam in Turkey, Infray, sayfa 71, No. 1. Bakınız Karabekir'in hatıralarında laiklik ve cumhuriyetçiliğin geç benimsenişi hakkında ısrarı. İlk Büyük Millet Meclisi'nin beşte bir üyesi mesleki din adamı sınıfına mensuptu ve bunlardan hem ulemadan hem tarikatlardan bazıları Kemalist harekette önemli bir rol oynamıştı. Dünyevilik ve laiklik. 5 Nisan 1920'de Anadolu'daki milliyetçileri ezmeye azimli damat Ferit Paşa 4. kabinesini kurdu ve 11 Nisan'da Şeyhülislam Dürizade Abdullah onlara karşı ünlü fetvasını çıkardı. 3 dipnot. El 2'de Dürizade maddesi Unat ve Rustov tarafından yukarıda sayfa 251-252'ye de bakınız. Halife ve Şeyhülislam'ın ikisi de açıkça istilacılar ve işgalciler tarafına geçmiş görünüyorlardı. Milliyetçiler ile hilafet ordusu arasında bunu izleyen iç mücadelede Türk laikliği ilk kez ciddi bir siyasal kuvvet oldu. 4 dipnot. Bakınız Rustov, Jacque, 54-69, Berkes, Development, 1964, sayfa 431 ve devamı. Militan laiklik yeni olmakla beraber din adamlarının politik nüfusuna karşı aleyhtarlık hareketinin izleri Osmanlı tarihinin ilk dönemlerinde bulunabilir. Örneğin eski vakainameler sınırlarda oturanların İslam sünniliğinin hiyerarşisine ve kısıtlamalarına tabi olmaktan duydukları kızgınlıkları yansıtır. Halk şiiri, menkıbeler ve fıkralar, ruhani rehberlerin din bütünlüğü ve hasbiliği hakkında müminlerin zaman zaman duydukları şüpheleri yansıtır. Genç Türk döneminde laik ve pozitivist fikirler belli bir derecede rağbet gördü. Voltaire ve Rousseau gibi Comte ve Haeckel de aydınlar çevresinin ötesine taşan etkileriyle, örneğin konyak içip jambon yemeği bir şeref sayan genç Türk subayları, çeviriciler ve hayranlar buldular. Bütün pozitivistlerden daha önemli olanlar, dinin devletten ayrılmasını öğütleyenler, Cumhuriyet laikliğinin öncüleriydi. Bunların en önde geleni, Türkçülüğün ideoloğu Ziya Gökalp'ti. Aşina olunmayan Fransızca lik deyimini anlatmak için dinsiz anlamına gelebilecek la dini sözcüğünü kullanmak zorunda kalması belki bir talihsizlikti. Yetkili bir Türk gözlemcinin kanısınca laiklik ile dinsizliğin birbirine karıştırılması, başlarında Şeyhülislam olmak üzere Müslüman din adamlarını hasım bir tutuma yöneltmekte çok rol oynadı. 5 dipnot. Abdülhak Adnan adı var. Interaction of Islamic and Western Thought in Turkey, in T. Kyler Young, Near Eastern Culture and Society, 1951, sayfa 125-126. Bu modernleşme eğilimleri yanında, genç Türk döneminde birçok etkili dergi ve kitaplarda ifadesini bulan bir çeşit dini canlanma da vardı. İkinci Meşrutiyet döneminin hem entelektüel hem siyasal hayatı, modernleşmecilerin ve dini muhafazacıların farklı grupları arasındaki tartışma ve uyuşmazlıklardan derin bir şekilde etkilendi. 6 dipnot. İdeolojik akımların incelenmesi için bakınız Tuna'ya, İslamcılık cereyanı. Yukarıda sayfa 228 ve devamına bakınız. Bazı muhafazacı grupların güç ve amaçları, genç Türk hükümetlerinin mütevazi reformlarına karşı bunların Volkan grubundan beri Müslüman taassubunu tahrik etmek için gösterdikleri tekrarlı çabalarında görülebilir. Bütün bu değişiklikler esnasında Türkiye'de ulema sınıfı pek kuvvetli olarak kaldı. Liberallerin, Osmanlıcıların ve milliyetçilerin çabalarına rağmen devletin dini temeli 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında bir Osmanlı hilafeti iddiasıyla yeniden doğrulanmıştı. Halkın dini bağlılığı hepsi Hristiyan düşmanlara karşı olan bir dizi iç ve dış savaşlarla bilendi ve yoğunlaştı. Alman eseri olan Cihat ve İngiliz eseri olan Arabistan ayaklanması ile Birinci Dünya Savaşı, dini özdeşlik ve çatışmanın basit çizgilerini bulandırdı. Fakat eski ve malum Hristiyan Yunanlı düşmana karşı Anadolu'yu savunmak için yapılan Kemalist mücadele, dini özdeşlik ve bağlılığa yeni bir yoğunluk getirdi. Mücadelenin ortasında halife ve sultanın baş kaldırması, Ankara müftüsünün karşı fetvasıyla ancak kısmen telafi edilen şiddetli bir darbeydi. Bundan sonra bile milliyetçiler bir kopmadan kaçınmaya yine çabaladılar. Dürizade'nin fetvasından sadece 12 gün sonra Büyük Millet Meclisi aleni dualarla çalışmasına başladı ve sultana bağlılığını yeniden teyit etti. Daha Şubat 1921'de dünya Müslüman kamuoyunu milliyetçi dava arkasında toplamak açık amacıyla Sivas'ta bir panislamik konferans düzenledi. 7 dipnot Rustov, Politics and Islam, sayfa 75 ve devamı, Cake, 63 ve devamı. Burada iki fetvanın çevirisi verilmiştir. İstanbul'daki yüksek dini makamların daha şiddetli düşmanlığı ve milliyetçilere karşı harekete getirdikleri hilafet ordusunun askeri ve tethişçi eylemi uzlaşmayı imkansızlaştırdı. Bu durumda bile Mustafa Kemal, saltanat kaldırıldıktan sonra Cumhuriyet idaresinde hilafeti muhafaza ederek bir uzlaşmaya çaba gösterdi. 8 dipnot. Yukarıda sayfa 257 ve devamına bakınız. Fakat İslam zihniyetine son derece yabancı olan bu uzlaştırma, geçmişin geleneklerine de zamanın ihtiyaçlarına da uymadığından birkaç ay sonra terk edildi. 4 yıl içinde bir dizi çabuk ve köklü değişikliklerle Mustafa Kemal şeriatı kaldırdı ve İslamlığı devletten ayırdı. Geçirilen aşamalar malumdur. Dini eğitimin kısıtlanması ve sonra yasaklanması, Avrupa Medeni ve Ceza Kanunlarının kabulü, dini vakıfların millileştirilmesi, ulemanın gücünün kısılması ve sonunda tasfiye edilmesi, kıyafet ve başlık, takvim ve alfabe gibi toplumsal ve kültürel sembollerin ve uygulamaların değiştirilmesi. Nisan 1928'de İslam dini anayasadan çıkarılınca, hukuki laiklik binasının kule taşı da döşenmiş oldu. 9 dipnot. Bu değişikliklerin ayrıntılı hikayesi için bakınız Toynbee, Survey, 1925, 1, 25-81. Karşılaştırma, OM'daki aylık incelemeler ve yukarıda sayfa 261 ve devamı. Fakat şeriata ve onun temsilcilerinin hiyerarşisine cepheden hücum, dini çatışmanın sadece bir cephesiydi. Batılı yazarlarca daha az üzerinde durulan fakat hayati derecede önemli başka bir cephesi daha, Arapça yol anlamında bir sözcükten gelen tarikat adlı derviş birlikleriyle mücadele vardı. Tarikatlar, 10 dipnot. Müslüman tarikatları hala batılı bilginlerin pek az dikkatini çekmiş bulunmaktadır. Tek geniş kapsamlı inceleme hala Dupont ve Coppolani'nin başlıca Kuzey Afrika ile ilgili ve şüphesiz oldukça eskimiş olan incelemesidir. Türkiye bakımından şu eserler eklenebilir. J.P. Brown, The Dervishes, 1868, 1927'de H.A. Ross tarafından yeniden bastırılmıştır. Ubigini, Mektup 5. Hasluk ve daha yeni bilimsel araştırmalar hakkında H.J. Kissling, The Sociological and Educational Role of Dervish Orders in the Ottoman Empire, In von Grenebaum, Studies in Islamic Cultural History, 1954, sayfa 23-35, Snook Hurgronj, 3, 149-206, Abdülhamit yönetiminde tarikatların rolü hakkında Dupont ve Coppolani'nin önemli hatalarını düzelten kısımlar. Marie-Louise Bremer, Die Memorien, bir 19. yüzyıl dervişinin hatıraları hakkında. Genç Türk döneminde tarikatların rolü hakkında bakınız Hartman, 3, 14 ve devamı, 69, 92 ve devamı, 191 ve devamı, 221 ve devamı. Ve RMM 22, 1913, 171-172. Genel olarak Cake, W.I. 1, 58 ve devamı. Türk İslamlığı daima iki düzeyde işlemiştir. Resmi, hukuki, dogmatik devlet dini, medreseler ve ulema sınıfı ve ifadesini büyük derviş tarikatlarında bulan kütlelerin popüler, mistik, sezgisel inancı. Bir İslam camiinin içi sade ve süssüzdür. İslamlıkta ayin ve takdis edilmiş ruhbanlık olmadığından altar ve kutsallamalar gibi şeyler yoktur. İmamın, sünniliğin yetkili temsilcisinin rahip gibi bir görevi yoktur. O, duada bir lider ve dini hukukta, şeriatta bir rehberdir. Toplu ibadet, bir gayrimaddi uzak tanrıya disiplinli ve toplumsal bir teslim eylemidir. İslam hiçbir aziz, hiçbir aracı, hiçbir sahnevazı ve teatral ayin kabul etmez. Yahudilik ve birkaç istisna ile Hristiyanlık gibi Sünni İslamlık da ibadet sanatları arasında dansı reddetmiştir. Onlardan farklı olarak müzik ve şiiri de reddetmiştir ve cemaatle ibadeti kendini Tanrı'ya vermenin birkaç sade formüllerinin okunmasına inhisar ettirmiştir. İlk zamanlardan beri ibadette sade, öğretilerinde soyut, politikasında müpem ve konformist olan Sünni inanç, halkın önemli bölümlerinin dini ve toplumsal iştiyaklarını tatmin edememişti. Orta çağlarda çok kez ulema tarafından sapıklık olarak damgalanmış, çeşitli Şii mezheplerinde tatminkarlık bulmuşlardı. Moğol istilalarından beri daha çok sık sık mutezile ilimle itham edilip ulema sınıfı tarafından kuşkulu görülmüş olmakla beraber sünniliğin geniş çerçevesi içinde kalmış olan tarikatlara yönelmişlerdi. Basit halk, sünni İslamlığın yetersiz ve yoksun olduğu yardım ve rehberliği bu tarikatlarda ve onların derviş liderlerinde aramışlardır. Camiin kuru ibadetine ek olarak derviş tekkelerinde müzik, şarkı ve dansın yardım ettiği vecd halinde dua vardı. Ulemanın akademik uzaklığını telafi etmek üzere dost, mürşit ve rehber dervişin sıcak ve kişisel nüfuzu vardı. Tanrı ile insan arasındaki ortodoks aralık üzerinde köprü kurmak üzere evliyalar, şefaatçiler ve kutsal kişiler ile uluhiyetle mistik bir birlik ümidi vardı. Bütün derviş tarikatları belli ölçüde ortodoksluğa aykırıydı ve onların öğretileri ile uygulamaları şeriatın bekçileri tarafından devamlı eleştiri ve ithamlara uğruyordu. Bu tarikatları dervişlerde kendi gerçek dini rehberlerini bulan Müslüman kütleler üzerinde nüfuslarını koruma ve yaymaktan alıkoymadı. Ulema zengin ve ırsi bir kast haline gelirken, dervişler halk arasında muazzam nüfuz ve prestijleriyle onlardan bir parça olarak kaldı. İlk zamanlarda dervişleri çok kez dini sosyal başkaldırmaların, şeriliğe karşı sufiliğin, bilgiye karşı iman sağlamlığının, siyasi ve dini egemen düzene karşı kütlelerin kışkırtıcısı olarak görürüz. Diğer zamanlarda onların hükümet cihazına sızdığını, vezirlerin ve sultanların hareketleri üzerinde gizli olmakla beraber güçlü bir nüfus kullandıklarını görürüz. Farklı tarikatlar hiç de daimi anlaşma halinde değillerdi. Çok kez birbirleri arasında liderlerinin kişisel zıtlaşmalarının daha da ağırlaştığı şiddetli rekabetler vardı. Devlet de zaman zaman onları birbirine karşı kışkırtmaktan uzak durmazdı. 11 dipnot, Kessling, sayfa 31. Bu farklılıklar bazen kişisel ve mezhebi olduğu gibi öğretisel de idi. Kadiri, Halveti ve Nakşibendi gibi bazı tarikatlar, birincisinin gönül ve fikir rahatı ve uysallığı, ikincisinin siyasal ihtiraslarına, üçüncüsünün de mütecaviz taassubuna kuvvetle zıt olmakla beraber, ortodoksluğa nispeten yakın kaldılar. Bektaşi ve Mevlevi tarikatları gibi geniş bir şekilde yayılmış olan diğerleri, Şii eğilimlere şüpheyle bakan ve basit halk arasında devam eden Hristiyan ve pagan inançlara ve uygulamalara gönlü açık olan kaygısız ve geniş düşünüşlü tarikatlardı. Her ikisinin de Türkiye'de geniş müritleri vardı. Her ikisi de Osmanlı saltanatında büyük bir rol oynayacak duruma erişti. Bektaşilerin esas desteği özellikle Avrupa Türkiye'sinde köylüler arasındaydı. Tarikatın kaynakları Orta Asya'da ve hatta Türk-Moğol şamanizminde aranmıştır. Daha sonra Anadolu'da ve Avrupa'da Bektaşiler Hristiyan nüfusun bir hayli kısmını mahvettiler ve Türkler ile İslamlığa daha yumuşak bir geçiş sundukları Hristiyan tebaa arasında bir bağ olarak önemli bir rol oynadılar. Yeni İslamlaştırılan acemi olanlar için dini lider olarak hizmet etmek suretiyle Yeniçeri birlikleriyle sıkı işbirliği halindeydiler. Mevleviler ise özellikle Anadolu şehirlerinde gelişen fakat Rumeli'de de özellikle Selanik'te önemli kolları olan daha şehirli bir tarikattı. Onlar da devlette bir nüfuz mevkii elde ettiler ve böylece Bektaşilere ve onların yardımcısı Yeniçerilere karşı bir denge ağırlığı sağladılar. Mevlevi tarikatının başı ünlü ve çok sayılan bir simaydı. Ve bazen yeni sultanın tahta çıkmasında Osman'ın kılıcını kuşanma töreninde resmi görevi de olurdu. 12 dipnot. Bektaşi tarikatının kısa bir açıklaması için bakınız El 2 Bektaşiya. Art Shudi tarafından. Daha ayrıntılı inceleme için J.K. Burke, The Bektaşi Order of Dervishes, 1937. Siyasi rolleri hakkında E.E. Ramsur, The Bektaşi Dervishes and the Young Turks, Müslüm, 1942, sayfa 7-14. Mevleviler hakkında bakınız El 1, Mavlaviya, S.D.S. Margalot tarafından ve Gölpınarlı Mevlana'dan sonra Mevlevilik, 1953. 18. yüzyılda tarikatlar Türkiye'nin hemen her şehrinde ve köyünde yerleşmiş bulunuyordu. Loncalarla ve esnaf birlikleriyle sıkı bağları dolayısıyla zanaatkârların ve tüccar sınıfının birçoğunun dini olduğu kadar mesleki ve toplumsal hayatına da egemen olabiliyorlardı. Daha çok halk akımları olmakla beraber bunların toplumun her katında, hatta idareci elitin yüksek saflarında bile taraftarları ve birlikleri vardı. 17. ve 18. yüzyıllar arasında bizzat Ortodoks müesseseye nüfuz etmeyi ve Ortodoks düşünce ve eğitime daha kişisel ve daha ahlaki bir damga vurmak suretiyle İslam'ın iki düzeyini birbirine yaklaştırmaya yardımcı olmayı bile başarmışlardır. 19. yüzyılda Avrupa istilasına karşı duygu değişikliğinde tarikatlar etkin bir rol oynadı. Bu hareketlerin çoğu Türkiye dışındaydı. Örneğin Nakşibendiler Rus Kafkaslarında, Sünusiler Kuzey Afrika'da, Hatemiler Sudan'da. Bununla beraber bunların modernleşmeye ve Batı yönetimine karşı mücadelesinin Türkiye'de yankılar bulması kaçınılmazdı. Nitekim 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında daha etkin birçok tarikatların Türkiye'de kollarının kurulmuş veya canlandırılmış olduğu görülüyor. Bunlar arasında dikkati çekeni, nispeten yakın bir tarihte Türkiye'ye de bulaşan Halvetiye'nin bir berberi dalı olan Ticani tarikatıydı. 13 dipnot. İlk tarikatlar için bakınız El 1. Ticaniye. D.S. Margalo tarafından. Türkiye'de daha yakın zamandaki faaliyetleri hakkında yorumlar için bakınız E. Marmorstein, Religious Opposition to Nationalism in the Middle East, 1952, 344-359. Tanzimat dönemi sırasında başlangıçtaki bazı direnmelerden sonra 14 dipnot. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Bektaşilik bir süre yasaklandı. Yukarıda sayfa 80'e bakınız. Zamanın siyasal tartışmalarına ve değişikliklerine karşı kayıtsız kalmış görünen tarikatlardan pek ses çıkmadı. II. Abdülhamit zamanında bunların liderlerinden birçoğu sultanın dindarlığından yararlanarak onun etrafında nüfuz ve itibar mevkileri ele geçirince tekrar ön plana geçtiler. Fakat sultana en yakın derviş liderlerinin, Rifai liderleri Suriyeli Ebu'l-Hüda ve Hicazlı Seyyid Ahmet veya sultanın kendisinin de mensup olduğu söylendiği Şaziliye lideri Medineli Muhammed Zafir gibi Araplar olması ilginçtir. 15 dipnot. Snook, Hurgronj, sayfa 191-197. Sultan Hamit'in panislamik politikasında tarikatların rolü çok mübalağa edilmiştir. Daha saf Türk tarikatları olan Bektaşiler ve Mevleviler panislamik politikaya tamamen ilgisiz kaldılar. Şazili ve Rifai tarikatları ise İstanbul'daki ve Arabistan'daki çifte üstün mevkilerini ortak bir panislamik çabadan daha çok karşılıklı rekabet ve şikayet için kullanmış görünüyorlar. 16 dipnot. İbit, sayfa 149 ve devamı. Birçok tarikatlar, otoriteye karşı dini ve siyasal muhalefetleri dolayısıyla Abdülhamit aleyhtarı genç Türk yeraltı tertipçileri tarafından yakınlık görmüş görünüyor. tarikatların yaygın ve masonlarınkine benzer örgütleri onları yararlı müttefik haline getiriyordu. Özellikle Bektaşiler, Talat Paşa ve Rıza Tevfik de dahil olmak üzere liderlerinin birçoğu bu tarikatların mensubu olan genç Türklerle sıkı bağlar kurmuş görünüyor. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi Nakşibendi'ydi. Diğer tarikatlar da özellikle ahlaki kanun kayıtlamalarına karşı olan melamiler, devrimci harekette etkin bir rol oynamış olduklarını ileri sürerler. 17 dipnot. Bu dönemde tarikatlar hakkında en iyi bilgi için Hartman'a bakınız. Çeşitli tarikatlar dizinde gösterilmiştir. 1908 devriminden sonra tarikatlar, rakip siyasi partilerin ve hizplerin pek çoğunun ilgisini çektiler. Bunların işe yararlığı apaçık idi. Yaygın örgütleri ve derin nüfuzları vardı. Gerek eski siyasal düzenin solmuş şan ve şöhretlerinin, gerek yenisinin henüz denenmemiş yeniliklerinin aksine olarak bunlar halk kütleleri nezdinde yüksek bir saygı ve sevgiyle karşılanıyorlardı. Genç Türkler de, yaşlı Türkler de tarikatları ve tekkeleri kendi propagandalarını araç yapmaya çalıştılar. Bu şekilde halk dinini ve parti politikasını birbirine karıştırmak suretiyle imparatorluğun sonuna kadar süren, cumhuriyette de hala kökü kazınmamış olan bir geleneği yerleştirdiler. İkinci Meşrutiyet döneminde tarikatların siyasi rolünü sıhhatli olarak belirlemek güçtür. Nakşibendi tarikatı gibi bazıları hilafet ve şeriat hükümranlığından her sapmaya sistemli olarak karşı koymuş görünüyorlar. Bektaşiler gibi diğerleri Abdülhamit'in kişisel istibdadının yıkılmasına pek sevinmiş ve genç Türklere sempati ve hatta yardım göstermiş görünüyorlar. Bununla beraber genel olarak dervişler anlamadıkları bir siyasal oyunda kendilerinin alet olarak kullanılmasına göz yummuş görünüyorlar. Hatta bazı tarikatların başkanlığı bile politikadan etkilendi. 1908'de Mevlevi dervişlerinin ırsi başı olan Abdülhalim Çelebi, genç Türkler tarafından azledildi ve yerine basında birçok yazıları çıkan bir edebiyatçı ve vatansever olan ve 1. Dünya Savaşı sırasında bir gönüllü Mevlevi Tugay'ı kurup yöneten Veled Çelebi getirildi. O da 1918'de padişahın hükümeti tarafından azledilerek yerine Selefi Abdülhalim geçirildi. Fakat Abdülhalim 1. Millet Meclisi'nde Konya'yı temsil etti. Veled Çelebi İzbudak 1923'ten 1943'e kadar mecliste hizmet gördü ve önemlice bir rol oynadı. 18 dipnot. Gölpınarlı, Mevlevilik, sayfa 273 ve devamı. Genel olarak tarikat birlikleri Anadolu'daki milliyetçileri desteklemekte bir araya gelmiş görünüyorlar. 1. Büyük Millet Meclisi'nde Mevlevi, Bektaşi ve hatta Nakşibendi tarikatlarından 10 ileri gelen şeyh vardı. 19 dipnot, Tuna'ya, karakter, sayfa 5. Meclisteki rolleri etkin idi. Bizzat Mustafa Kemal de bir ara Bektaşilerle ittifak aramış görünüyor. Fakat ulema ile olduğu gibi dervişlerle ilişkilerde İstanbul'la bozuşma olayından etkilendi ve tarikatlardan bazıları hilafet ordusunu aktif ve etkin olarak desteklediler. 1924'ün büyük laikleştirici reformları dervişlere karşı değil ulemaya karşı yönelmişti. Fakat laikliğe karşı en tehlikeli direncin ulemadan değil dervişlerden geleceği çok geçmeden açık hale geldi. Uzun süreden beri devlet otoritesi kullanmaya alışmış olan ulema ona karşı gelmeye yatkın değildi. Dervişler ise bağımsızlığa ve muhalefete alışkındılar. Hala halk tabakasının güven ve bağlılığından yararlanıyorlardı ve ulemadan farklı olarak istilacıyla işbirliği lekesini taşımıyorlardı. Bazı bölgelerde, özellikle Kürt illerinde bölgeciliğin temsilcileri olarak ortadan kalkan derebeylerin ve özerk prenslerin yerlerine geçen gerçek şeyhlik sülaleleri türemişti. 1925 ayaklanması bir Kürt milliyetçi ve ayrılıkçı hareketi olarak tanımlanmıştır. Fakat liderinin şeyh olması ve beyan edilen erekleri karşısında onun laiklik reformlarına karşı bir dini tepki olduğu şeklinde hükümet tanımlamasını kabul etmek akla aykırı görünmez. Herhalde bu iki niteliği ayırt etmek güçtür. 29 Haziran 1925'te Diyarbakır'daki İstiklal Mahkemesi, ayaklanmanın liderlerine ölüm cezası verdi. Aynı mahkeme kararı Kürdistan'da bütün derviş tekkelerinin kapatılmasını emretti. 20 dipnot. Bakınız yukarıda sayfa 265 ve devamı. Cebesoy 3, 153 ve devamı. Bu uyarmadan sonra Mustafa Kemal, tarikatlara ve onların temsil ettiği hayat tarzına karşı kapsamlı bir hücuma koyuldu. Ağustos 1925'te Kastamonu ve İnebolu'ya geziye çıktı. Onun ve beraberindeki resmi kişilerin ilk kez Panama şapkaları giymesi bu gezi sırasında oldu. Bir dizi konuşmalarda da fes, cübbe, şalvar ve Türk Müslümanların kıyafetlerinde geleneksel kalıntılara karşı büyük taarruza geçti. Fakat taarruzu yalnız eski hayat tarzının sembollerine inhizar etmiyordu. 30 Ağustos'ta Kastamonu'da yaptığı konuşmada tekkelerden, zaviyelerden, tarikatlardan, onların sözde evliyalarından ve cahil ve batıl inançlı kimselerin medet umduğu yatırlardan söz ediyordu. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mana ve eşgaliyle medeni bir heyeti içtimaiye haline ishal etmektir. İnkılabımızın umde-i asliyesi budur. Bu hakikati kabul edemeyen zihniyetleri tarumar etmek zaruridir. Şimdiye kadar milletin dimağını paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhalde zihniyetlerde mevcut hurafeler kamilen tardolunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını infaz etmek imkansızdır. Mustafa Kemal bundan sonra bu batıl inançlara örnekler veriyor ve devamla evliyalardan, onların mezarlarından ve daha genel olarak tarikatlardan ve onların tekkelerinden bahsediyordu. Ölülerden istimdad etmek medeni bir heyeti içtimaiye için şindir. Mevcut tarikatların gayesi kendilerine tabi olan kimseleri dünyevi ve manevi olan hayatta mazhar-ı saadet kılmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, bütün şumulüyle medeniyetin şu lepaşında filan ve falan şeyhin irşadiyle saadeti maddiye ve maneviye arayacak kadar iptidai insanların Türkiye camiayı medeniyesinde mevcudiyetini asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet! Biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Reysa-i tarikat bu dediğim hakikati bütün vüzuhu ile idrak edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık vasılı rüşt olduklarını elbette kabul edeceklerdir. 21 dipnot, Söylev 2, 217 ve devamı. Karşılaştırma History, sayfa 233-234 ve İmece, sayfa 59 ve devamı. Tarikatlara karşı darbe çok gecikmedi. 1 Eylül'de Mustafa Kemal Ankara'ya döndü ve ertesi gün bir kabine toplantısından sonra bir dizi yeni kararnameler ilan etti. Kasım'da meclisten geçen kanunlarla onaylanan bu kararnameler ile tarikatlar dağıtılıp yasaklandı. Malları alındı, tekke ve zaviyeleri kapatıldı. İbadet toplantıları ve törenleri yasaklandı. Bundan sonra Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, dede, seyit, çelebi, baba, emir, nakip, halife, falcılar, büyücüler, üfürükçüler, muskacılardan ve bu ünvan ve niteliklerle ilgili hizmet, ücret ve kıyafetlerden kurtuldu. 22 dipnot, Jacke, W.I. 1.61-62. Fes ve sarığın yasaklanmasıyla tamamlanan bu tedbirler yaygın, halifeliğin kaldırılmasının ve şeriatın ilgasının sebep olduğundan çok daha yaygın bir direnç uyandırdı. Resmi tarihin kendi deyimiyle Tekke ve zaviyelerin kapatılması, tarikatların kaldırılması, bu tembellik yuvalarında yaşayarak saf halkın dini duygularını istismar eden ve bütün çıkarlarını gericilikte bulan birçok fanatik şeyhin ve dervişin tabiatıyla hoşuna gitmedi. Birçok bölgelerde halkı devrimin eserlerine ve cumhuriyet rejimine karşı ayaklandırmaya çalıştılar. Fakat süratle cezalandırıldılar ve millet bu reformları kabul edip çabucak benimsedi. 23 dipnot. History, sayfa 235-236. Anlamlı bir şekilde İstiklal Mahkemelerinin yetkileri meclis tarafından Şubat ve Mayıs 1926'da tekrar uzatıldı. Cumhuriyetin kara ve hatta deniz kuvvetleri tarafından desteklenen bu mahkemelerin çalışmaları süratli ve etkili oldu. Garip bir çelişme halinde din, mezhep, tarikat ve felsefi içtihat hürriyetini teminat altına alan anayasanın 75. maddesi, tarikatlar dağıtılıp yasaklandıktan sonra bile yürürlükte kalmıştı. Bu tutarsızlık maddeyi yeniden kaleme alan ve tarikata yapılan atfı kaldıran 5 Şubat 1937 anayasa değişikliği ile giderildi. O zaman İçişleri Bakanı amacı açıklığa kavuşturdu. Derviş tarikatları, Türkleri doğru yoldan yani gerçek bilgiye dayanan milliyetçilikten ve pozitif bilimlerden saptıran geçmişin kötü bir mirasıydı. Bu doğru yol, Türklerin maddi ve manevi hayatı için en yararlı yoldu. 24 dipnot, Jacke, W.I. 1.63. Din reformu. Kemalist din politikasının temeli laiklik idi, dinsizlik değildi. Amacı İslamlığı yıkmak değil, onu devletten ayırmak, siyasal, toplumsal ve kültürel işlerde dinin ve onun temsilcilerinin yetkisine son vermek ve bunu inanç ve ibadet konularına hasretmek idi. Böylece İslamlığı çağdaş, batılı ve bir ulus devletteki dinin rolüne indirger iken, Kemalistler aynı zamanda dinlerine daha modern ve daha milliyetçi bir şekil vermeye de teşebbüs ettiler. Dinin politikadan ayrılığı ilkesi daha 29 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi'nce Dürizade'nin milliyetçiler aleyhindeki fetvasına karşı cevap olarak kabul edilen ve dinin siyasal amaçlarla kötüye kullanılmasına karşı hükümler ihtiva eden Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nda gözükür. Bu ilke şu kişiler için ceza koyan 1926 Ceza Kanunu'nda da teyit edildi. Dini veya dini hissiyatı veya dinen mukaddes sanılan şeyleri alet ederek her ne suret ve sıfatla olursa olsun devletin emniyetini ihlal edebilecek harekete halkı teşvik veya bu bapta cemiyet teşkil edenler. Dini efkar ve hissiyata müstenit siyasi cemiyetler teşkil edilemez. Madde 163. Dipnot. Madde daha sonra değişikliğe uğramıştır. Çevirenin notu. Aynı ceza kanunu, görevleri sırasında hükümet idaresini, devlet kanunlarını ve hükümetin icraatını takbih ve tezyif eden, onlara karşı halkı itaatsızlığa teşvik eden madde 241 ve 242 veya ayin icrasına mahsus mahaller haricinde mezhebi merasim icra eden dini reisler için de ceza öngörür. Madde 529. 25 dipnot, Jacke. W.I. sayfa 54-55. İslamlığın mesleki temsilcilerini modern ve milli bir devletin işleyişinden uzaklaştırmakla, bizzat İslamlığı modernleştirmek ve millileştirmek birbirinden tamamen farklı şeylerdi. Fakat teşebbüsten geri kalınmadı. Tarikatlara karşı merhamet gösterilemezdi. Sahip oldukları halk desteği, köklü gelenekleri, mason benzeri örgütleriyle devlet kontrolüne alınamayacak kadar sert başlı ve hoşgörü denemesine girişilemeyecek kadar tehlikeliydiler. Oysa ulema, hiyerarşileri, okulları, entelektüel ve idari disiplini alışkanlıkları ile devletin dine üstünlüğü esasına dayanan bir İslamlık denemesine daha elverişli bir zemin arz eder görünüyordu. Hiyerarşinin yeniden düzenlenmesine, Şeyhülislamlık makamını ve Ankara hükümetinde bu makamın görevlerinin çoğunu üzerine almış olan, şeriye ve efkaf vekaletini kaldıran 1924 tarihli kanunla başlanmıştı. Onların yerine iki ayrı merci kuruldu. Diyanet İşleri Reisliği ve Efkaf Umum Müdürlüğü. Diyanet İşleri Başkanı hem kendisinin hem de makamının bağlı olduğu başbakan tarafından atanacaktı. Ödevleri cami, türbe ve sairin idaresi, imam, müezzin ve diğer cami görevlilerinin atanması ve genel olarak müftülerin gözetimiydi. Doğrudan doğruya herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan Efkaf Umum Müdürlüğü, devletin eline aldığı vakıfların idaresinden, dini binaların ve tesislerin bakımından sorumluydu. 1931'den beri Efkaf İdaresi, dini personelin aylıklarının ödenmesini de üzerine aldı ve bu suretle Dinayet İşleri Başkanlığı'na vaizleri atamak, onların hutbelerini denetlemek ve ara sıra bir şeriat sorunu üzerinde içtihatta bulunmaktan fazla pek az şey kaldı. 26 dipnot. Jacke, W.I. Sayfa 1, 96D. Rusov, Politics and Islam. Sayfa 82-83. II. Mahmud tarafından başlatılan ulemanın bürokratlaştırılması mantıki sonucuna ulaşmıştı. İslamlık devletin bir dairesi olmuştu. Ulema küçük memurlar haline gelmişti. Genel eğitim zaten ulemanın elinden alınmış bulunuyordu. Geriye devletin üzerine almaya hazırlandığı dini eğitim sorunu kalıyordu. 14. Kaset 2. Yüzün Sonu.